İyi. Sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba hepinize. Hoş geldiniz. Gerçekten bildiğiniz gibi geçen hafta burada olamadık. Eminim ki ekrandan bizi izleyen kardeşler de iki hafta önce yaptığımız vaazı iki kez bakmak zorunda belki kaldılar. Ama dediğim gibi aşağıdaki Alman Kilisesi'nde yeni pastör geldiği için o kutlamadan dolayı bizim bu odada kullanılmış olduğu için bir araya gelmek mümkün olmadı. Ama sağlık olsun diyelim. Tekrar yine birlikte olmak, yine bir arada olmak gerçekten güzel bir ayrıcalık. Rab bu beraberliğimizi, birlikteliğimizi gerçekten hem pekiştirsin, hem geliştirsin, hem bereketlesin. Hem de bu küçük sürüyü başkalarına bereket olmak için de kullanmaya devam etsin. Ayşe güzel paylaştı. Ta Berlin'e gitti. Yine orada, değil mi? Bizim küçük kilise topluluğun bir parçası olaraktan orada birçok kişiye bereket oldu. Eminim ki oradaki kardeşler de Ayşe için bereket oldu. Doğru mu? Onun için seviniyorum. Kardeşlerle birlikte olduğumda, onlarla birlikte Rabbin sözünü paylaştığımda büyük bir keyifle bunu yapıyorum. Eğer vermekte olduğum, yapmakta olduğum bu dersler ya da konuşmalar sizlerin yüreklerinde bir nebze de olsa sizleri ıslatıyorsa, sizleri gelişmesine katkı sağlıyorsa ne mutlu bana. Onun için son zamanlarda yine biliyorsunuz en çok sık bu kürsüde vurguladığım bir gerçek var. Yine bugün yine dile getirdik. Rabbin sözünün önemi, Rabbin sözünün gerekliliği diye, değil mi? Ve bugün sizi Markos 4. bölüme götürmek istiyorum. Şimdi o Markos 4. bölümü ilk 9 ayetini okuduğumuzda hemen hatırlayacaksınız. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in ilk benzetmesi. Ve hatırlarsanız 2 hafta önce Matta 8. bölümden paylaştığımızda demiştim ki Matta kitabına göre burada Matta'nın ele aldığı ilk mucize neydi? O cüzzamlı adamın şifa bulmasıydı, değil mi? İlk mucize. Bu da ilk benzetme. İlk anlatımı. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in ilk anlatımı. Onun için biliyorsunuz ayetleri okumadan önce size bunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bizler herhangi bir konu üzerinde konuşurken konuyu daha anlaşılır kılmak için, daha iyi bir şekilde anlaşılır hale getirebilmek için ne yaparız? Genelde benzetmeler, değil mi? Örnekler vererekten konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışırız ki ben bunu anımsarsanız çok sık sık yapıyorum, değil mi? Vaazlarda örnekler kullanıyorum. Örnekler kullanmamın nedeni konunun daha iyi bir şekilde anlaşılması, anlaşılmış olması değerli kardeşler. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman da bu ilkeyi, aynı durumu görmek mümkün. Rabbimiz İsa Mesih'in o 3-3,5 yıllık hizmetine baktığımız zaman yaptığı öğretiler, anlatımlar içerisinde hep simgeler kullandı. Bir takım örnekler kullandı ve simgelerle, verdiği örneklerle konuştuğu konuları o dinleyenler açısından daha anlaşılır hale gelmesini sağladı sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta harika bir şekilde bu gerçek yine 4. bölümdesiniz Markos 4'te. İlk 9 ayeti okumadan önce ben başka bir ayete götüreceğim. 11. ayet, 4. bölümün 11. ayetine götüreceğim. Ki bu düşünceyi, yani benzetmeler, simgeler kullanmadan Rabbimiz bir konuşma, bir anlatım yapmazdı. Onu da daha sonra okuyacağız ama bu 11. ayette ne diyor? Çok ilginç. Ne diyor orada?
O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır.
Bakın görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Demek ki verilen örnekler, benzetmeler ne yapıyor? Konunun çok daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Neden? Şimdi neden dediğimiz zaman, bu neden sorsa nasıl bir yanıt verebiliriz? Şimdi günümüzde doktor var, mühendis halde okumuşu var değil mi? Eğitim görmüş olanı var, eğitim görmemiş olanı var, doğru mu? Doğru. Şimdi o dönemde de doktoru da vardı, din adamı dediğimiz din öğretmenleri, yani çok bilgili insanlar da vardı. Aynı zamanda da basit, sıradan insanlar da, balıkçılar gibi sıradan insanlar da vardı, doğru mu? İsa'nın benzetmeler kullanarak, simge ve semboller kullanarak konuşmuş olması, doktoru değil sadece balıkçısının da, en basit insanın da iyi bir şekilde konuyu anlayabilmesini sağladı. Onun için zaman zaman ben burada dile getirdiğim gibi yine 4. bölüme baktığımız zaman 34. ayete, orada bakın ne diyor? 34. ayete baktığınız zaman aynı bölümün 34. ayetine bu gerçeği bakın ne kadar güzel bir şekilde onaylar nitelikte değerli kardeşler.
Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.
Şimdi ne dersiniz? Ne kadar açık değil mi? Benzetme kullanmadan diyor ki onlara hiçbir şey anlatmazdı. Şimdi anlıyor musunuz ben neden böyle örnek kullanmayı çok seviyorum konu içerisinde? Ve ben eminim ki sizlere sorsam belki vaazı hatırlayamazsınız ama bir o örneği vermiş olsam burada örnek mutlaka aklınızda kalmıştır. Doğru mu? Kesinlikle değil mi? Bu bunda kuşku yok. Şimdi Rab burada benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı demiş olmasının nedeni bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar gerekli olduğunu ne yapıyor? Ne yapmış oluyor? Öne çıkarmış oluyor değil mi sevgili kardeşler? İşte onun için Rabbimiz açısından, Rabbimizin gözünde benzetme ile benzetmeler kullanarak konuşmak onun için çok önemliydi ve de gerekliydi. Onun için 4. bölümün ilk 9 ayetini Hatice okusun bize. İlk 9 ayet. 4. bölüm Markos 4, ilk 9 ayet.
İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu.
Evet.
Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü, büyüyüp çoğaldı. Ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitilecek kulağı olan işitsin.
Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın ne kadar açık, ne kadar net değil mi? Şimdi Rabbimiz burada 3 ayrı benzetmeyi ifade ediyor. Nedir onlar? 3 şey söylüyor burada. Nedir onlar okuduğun yerde? 3 önemli simge, benzetme.
Kimisi yol kenarına düşüyor.
Yok benzetme. Yani 3 örnek veriyor. Birincisi tohum diyor değil mi? Hı hı. Tohum diyor. İkincisi ne diyor? Tohumu kim ekiyor?
İkinci
değil mi? İkincisi ekinci. Üçüncüsü ne? Ha? Toprak. Demek ki 3 benzetme var burada. Birincisi Rabbin sözünü ifade eden tohum. İkincisi Önemli olan o tohumu eken kişi olan ekinci dediğimiz kişi. Üçüncüsü de toprak. Şimdi ben bunların üzerinde geniş bir şekilde duracağım. Konu tabii çok geniş. Üzerinde defalarca çalıştım. Daha önce de bunun üzerine çok çalışmıştım zaten. Ama daha da geniş bir şekilde üzerinde çalıştım bu konunun. Gerçekten sevgili kardeşler, asıl genişlik bu topraklar üzerinde. Yani ben toprak üzerinde çok geniş bir şekilde duracağım. Ama önce tohumun ne olduğunu, ekincinin neyi açıkladığını, neyi simgelediğini size önce açıklamak istiyorum. Onları açıkladıktan sonra belki önümüzdeki haftalar içerisinde o dört ayrı çeşit topraktan söz ediliyor. Ve o dört ayrı çeşit toprağa baktığımız zaman aslında orada üç toprak türü üç ayrı yüreği açıklıyor aslında. Yani üç ayrı yürek iman etmeyenleri açıklamış olsa da o iyi toprak olarak ifade ettiği iyi yüreği, iman etmiş yüreği de açıklamış olsa da ben pratik olaraktan bunları imanlara uygulayaraktan sizleri biraz daha bu konuda aydınlatmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşler? O açıdan önce toprakların konusuna girmeden önce tohum üzerinde durup geniş bir şekilde bunu size açıklamak istiyorum. Neden tohum bu kadar önemli ve gerekli? Şimdi tohum neyi simgeliyor dedim? Tanrı'nın sözünü, değil mi? Şimdi Tanrı'nın sözü bizim yüreklerimize girdiği zaman ne oluyor? Ne oluyor? Senin yüreğin ne durumdaysa, yüreğinin durumuna göre tohum iş görüyor, değil mi? Nasıl ki çiftçi tohumu ektiğinde her toprak türü farklı olduğu için farklı şekilde bir karşılık alıyor, doğru mu? Şimdi bu tohum, Allah'ın sözünü simgeleyen tohum, ta başlangıçtan günümüze kadar değişmeden ama birçok canlıları değişmesini sağlayarak günümüze kadar ulaşmış mıdır? Evet, ulaşmıştır. Ama bugün günümüzde ne deniyor? Kutsal kitap için değiştirilmiştir diyor. Değil mi? Değiştirildi diyor. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Eğer Rabbin sözü değiştirilmiş bir söz ise, eğer insanlar tarafından değiştirildiyse bu söz, nasıl olur da insanların değiştirdiği söz gücü itibariyle beni değiştirebilir, benim yeniden doğmamı sağlayabilir ya da sizlerin değişimini sağlayabilir? İnsan sözü insanın değişimini sağlayabilir mi? Hı? Evet, bakın bu çok açık ve net. Ben bunu açıkça vurgulamak istiyorum değerli kardeşler. Rabbin sözü içinde, varlığında güç olmamış olsaydı eğer, benim burada olmam kesinlikle mümkün olmazdı. Ve çok açık bir şekilde söylüyorum, sizler de burada olmazdınız. Ve Ayşe de büyük bir keyifle Berlin'de hizmet edemezdi. O söz onun yüreğinde onu değiştirmemiş olsaydı yıllar önce. Aynı şekilde senin yüreğinde, sizlerin yüreğinde. Demek ki Rabbin sözü, onun için özellikle vurguluyorum. Rabbin sözü değişmiyor ama değiştiriyor. Ve değişmeden, hiç değişime uğramadan o söz günümüze kadar ulaştı. Ama bu aynı söz hamdolsun bugün bile Kutsal Ruh aracılığıyla değiştirmeye, yenilemeye, ayağa kaldırmaya ve kaldırdığı kişileri de, değiştirmiş olduğu kişileri de kendi yüceliği için kullanmaya devam ediyor. Büyük bir etkinlikle. Amin. Rabbin sözü bunu açıkça koyuyor. Şimdi tohum düşünün. Değil mi? Bir susam tohumunu buldun. Küçücük bir tohum. Ya da ne bileyim bir buğday tohumu. Değil mi? Küçücük bir tane ya. Aldığınız zaman biçimsiz, kupkuru bir tanecik. Yani gözünüzde bir şeye benzetemediğiniz bir tanecik. O taneciği toprağa attığınızda, o tanecik toprakla bütünleştiğinde, toprakla özdeş olduğunda, iç içe olduğunda ne oluyor? O kupkuru tanecik içerisinde var olan güç açığa çıkıyor. Doğru mu? Yani sen baktığında onda hiçbir şey göremiyorsun. Hiçbir şey göremiyorsun. Çiğnesen bile kıtır kıtır, yani dişlerine bile ezemiyorsun. Ama o toprağa düştüğünde işte ne ediyor? 30 kat, 40 kat, 60 kat ürün getirebiliyor. Peki güç nerede? O hiçbir şeye benzetebildiğimiz tohumun içinde. O güç o tohumun içinde sevgili kardeşler. Onun için bazen böyle televizyonlarda ben iki şeyi çok seviyorum. Hatta burada da anımsarsanız hayvanlardan çok örnek veririm. Bitkilerden, bitkisel şeylerden, doğadan, tabiattan çok örnekler veririm. Bazen konuyu böyle daha netleştirmek, daha açıklığa kavuşturabilmek için. Yine böyle doğayla ilgili bir televizyon programında, ben burada bu örneği vermiştim, bir çeşit ağaçtan söz ediyordu bu. Amerika'ya özgü, Kaliforniya'ya özgü bir ağaç. Bu ağacın ismi selvi ağacı, bir çeşit selvi ağacı. Bu ağaç tam yetiştiği zaman boyu ne kadar oluyor biliyor musunuz? 4. Söyle at. 5. Sen de 6 deme Ayşe şimdi. 40. 85 metre. Bak uf denecek kadar ama. Ben çünkü duyduğum zaman böyle dedim ya olamaz ya. Vansin diyorlar ya böyle. Wow. Ulan bu da ne diyorsun? 85 metre. Peki 85 metre olan bu selvi ağacı, Kaliforniya'ya özgü olan bu selvi ağacının ağırlığı ne kadar? Ağırlığı ne kadar? Ağırlığı. Ağacın ağırlığı ne kadar? 500 kilo.
Yok daha fazla. En azından 6-8
ton
var.
Sen orası çok iyi. Tabii bir ton olsun. 85 bir ton olması lazım.
Evet, tabii. O zaman tondan söz etmemiz lazım değil mi? Ayşe'nin verdiği 6 rakam diyoruz ya. Hani metre olaraktan söyledi ama metrede uymadı. Ama şeye uyuyor 6. 6 ton 7 ton civarında. 6 ton 7 ton civarında. Ve ilginç olan yine anlatılanlara göre diyor ki bu ağacın kökleri hiç beklenmedik yerlerden fışkırabiliyor. Ve o koskoca o büyük binalar var ya, o binaları bile temellerine zarar verebiliyor. Temellere zarar verince ne oluyor? O zaman duvarlarda çatlaklıklar oluşabiliyor. Ve hiç beklenmedik yollardan o kollar çıkıyor, yarıklar oluşturuyor ve yola hasar veriyor sevgili kardeşler. Şimdi bakıyorum, göreceksiniz şimdi. Aslında getirecektim, bir tane ceviz getirecektim, size gösterecektim o cevizi. Bu cevizin kaç gram olduğunu söyleyen var mı diye size bunu soracaktım. Şimdi tohumdan söz ediyoruz ya, Tanrı'nın sözünü simgeleyen tohumdan. Peki 85 metre uzunlukta diyelim, aşağı yukarı 6-7 ton civarında olan bu ağacın tohumu ne kadar?
Küçük.
Ya küçük o, tamam küçük ama ne kadar? Kaç gram?
1 gram.
Sence? Sizce?
1 gram bile yoktur diye
düşünüyorum. 5 gram.
Yaklaştın. 9 gram. Yani aşağı yukarı cevizden ceviz kadar diyebiliriz. Ceviz kadar büyüklüğünde bir tohum, 85 metre yüksekliğinde bir ağaç, 6-7 ton ağırlığında bir oluşuma bünyesinde tutuyor abi. O 9 gramlık tohumun içerisinde 85 metrelik ağaç, 6-7 tonluk ağacın yapısı var. Sen buna baktığında görebiliyor musun bunu? Göremiyorsun. Ama bu toprağa düştüğü zaman ortaya böyle bir sonuç çıkıyor sevgili kardeşler. İşte aynı şekilde nasıl ki o tohum toprakla bütünleşmesi, özdeş olması gerekiyorsa, aynı şekilde Rabbin sözü de bizim yüreğimizle özdeş olması lazım. O sözün gücü açığa çıkabilmesi için benim yüreğimin durumu çok çok önemli sevgili kardeşler. Ama diyebilirim ki bu tohumdan da daha güçlü Rabbin sözü. Tohum böyle bir gücü kendisinde, bünyesinde taşıyor. Ama Rabbin sözü değerli kardeşler, Rabbin sözü ne yapıyor değerli kardeşler? İnsanın yeniden doğmasını sağlıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanılmaz bir kişi şekilde hem o kişinin yeniden doğmasını sağlıyor ama aynı zamanda da o kişiyi olağanüstü bir şekilde sizleri kullandığı gibi olağanüstü bir şekilde kendi yüceliği doğrultusunda kullanıyor. Ben onun için her zaman diyorum değerli kardeşler, en büyük mucize nedir? Nedir sizce en büyük mucize? Sizce nedir en büyük mucize?
En büyük mucize Rabbinin çağırması.
Amin. Tabii. Harika. Çok doğru. Büyük bir mucizedir. Evet.
Ama sen onu demek istemedin.
Tabii. Ne kadar güzel.
Yüreğimizde iman oluşturması.
Çok güzel. Ve sonuç?
Güzel doldurması.
Ayşe işte bu. Ben diyorum ki en büyük mucize benim gibi adamın yeniden doğmuş olması. Ne yapıyor bunu? Rabbim sözü yapıyor. Allah'ın sözü yapıyor. Ya ben nasıl diyebilirim bu söz değiştirildi. Değişmedi hamdolsun ama değiştirdi. Recep gibi adamı. Yeniden doğmasını sağladı. Ben bugün niçin buradayım? Yeniden doğduğum için. 79'da Rab sözü ve ruhu aracılığıyla benim yeniden doğmamı sağladı. Biliyor musunuz değerli kardeşler? Yeniden doğduğumda ne oldu biliyor musunuz? Onun için değiştirdi diyorum. Hepimizin hayatında ilişkide iyi bir noktada olmadığımız insanlar var değil mi? Sevmiyoruz, hoşumuza gitmiyor. Hani argoda diyoruz ya gıcık kapıyorum. Gıcık kaptığımız insanlar var değil mi? Ben sana gıcığım diyorum. O kişilerin benim de vardı hayatımda. İman ettiğimde, yeniden doğduğumda o kişilerin ayağına gittim. Ben bazen burada o örneği verdim size değil mi? Onlardan özür diledim yaptıklarımdan dolayı. Tabii onlar da bana çok şeyler yapmışlardı. Onlar bana dediler ki Recep sen kafayı mı yedin? Çünkü bizde öyle bir ilke var. Tükürüğümü yalamam. Tükürüğümü yalamam. Ama değerli kardeşler bu yalatıyor ben. Bu yalatıyor. Rabbin sözü bunu yapıyor. Rabbin sözü değişmiyor ama Recep gibi, sizler gibi insanları hamdolsun değiştirebilecek güçte, değiştirebilecek yeterlilikte hamdolsun. Ve aynı zamanda da etkin bir şekilde, tıpkı Pavlos gibi, etkin bir şekilde de ne yapıyor? Kullanıyor mu? Siz Pavlos'u iman etmeden önceki durumunu biliyor musunuz? Neydi bu? Bakın, yanılmıyorsam umarım doğrudur. Evet ama okuyalım kafadan doğru. Mesih bağlılarına, Mesih'e bağlı olan Rabbin çocuklarına acı veren, zulmeden, hatta onların ölümüne ön ayak olan, onların içeriye atılmasına yardımcı olan bir yapı içerisindeydi. Lütfen 9. bölüm. Habercilerin işleri, elçilerin işleri 9. bölümün ilk ayetlerine lütfen bakın. Öyle aklıma geldiği için bunu söylüyorum. Pavlos gibi bir kişinin Rab'be gelmeden önceki durumu nasıldı? Ve şimdi Rabbin sözünün onu değiştirmiş olmuş olmanın sonucu olaraktan nasıl bir duruma geldi? Ama önce nasıl bir kişiydi? Ne yazıyor orada Hatice? İlk ayetleri okur musun?
Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu.
Evet.
Başkâhine gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi.
Ya.
Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine Saul, Saul benden Saul neden bana zulmediyorsun?
Ya, şimdi Rabbin kendisi olan söz konuşuyor. Şimdi bakın, söz konuşuyor. Söz ilk ayette okuduğunuz ölüm soluyordu. Ölüm soluyan bir kişiye kime karşı ölüm soluyor? İmanlara karşı ölüm soluyor. Değişmiş olan söz bu insanı değiştirebilir mi Allah aşkına? Bakın, Rabbin sözü Pavlos gibi adamı yeniden doğmasını sağlıyor. Onu değiştiriyor ve olağanüstü bir şekilde ne yapıyor? Kendi yüceliği için kullanıyor. Bugün onun birçok mektupları bugün bizim elimizde. Hamdolsun. Değil mi? Eğer o değişmemiş olsaydı bugün bu kaynak elimizde olması mümkün olmazdı. İşte sevgili kardeşler, bizleri gerçekten ayakta tutan bir selvi ağacı gibi yükselmemizi, selvi ağacı gibi gelişip güçlenmemizi sağlayan nedir? Değişmeyen ama değiştiren Rab Tanrı'nın sözü. Tohum olarak ifade ettiğimiz bu söz. Şimdi hatırlayın hemen. Ben Kana'daki düğün hakkında konuşmuştum. Hatırlıyor musunuz? Yuhanna 2. bölümde. Ve orada o konuyu paylaşırken demiştim ki, orada temizlik için hazır duran, bekleyen 6 tane su, taştan su küpü olduğunu söylemiştim. Ve o taştan su küplerinin suyla doldurulmasını söyledikten sonra ise karşı tarafa o su ne olarak? Şarap olaraktı, değil mi? Ne demiştik? Su, Efesler 5. bölüme baktığımız zaman, 5. bölüm 26. ayete baktığımız zaman orada suyun Tanrı'nın sözünü simgelediğini görüyoruz. Şimdi Tanrı'nın sözü su, küplere dolan su. Karşı tarafa şarap. Şarap neyin simgesiydi? Hatırlayın, Yahudi kültüründe sevincin simgesiydi, değil mi? Ha, demek ki su, Allah'ın sözü su, değil mi? Karşı tarafa ne olarak gidiyor? Değişmiş olarak. Bak, değişmiş olaraktan gidiyor. Yani şarap, sevincin simgesi. Demek ki sevincin kaynağı nerede? Rabbin sözünde. Tesellinin kaynağı nerede? Rabbin sözünde. Sen sevinç mi ile donanmak istiyorsun? Rabbin sözüne gideceksin. Teselli mi bulmak istiyorsun? Rabbin sözüne gideceksin. En sıkıntılı, sancılı süreçte, en silkelendiğim dönemlerde, hiç abartmadan, reklamını yapmadan söylüyorum. Kardeşlerden destek aldım ayrı bir şey. Ama en büyük teselli bu oldu. En büyük teselli. Emin olun, bugüne kadar benim bugünlere ulaşmamı sağlayan yine bu Tanrı'nın sözü. Onun için sizden rica ediyorum. Tanrı'nın sözüne yakın olun. Rabbin sözünü her gün okuyun, onu her gün araştırın ve her gün onu yiyin, çiğneyin, özümleyin sevgili kardeşler. Demek ki değişmeyen ama değiştiren söz Rabbin sözü bizlerin yüreğinde sevince dönüşüyor. Bunu gerçekleştirebilmek için sözü lop lop yutmamız gerekmiyor. Sözü yememiz gerekiyor. Yani çiğnememiz gerekiyor. Yani ne diyordum ben her zaman? Geviş getirmemiz gerekiyor. Doğru mu? Nereden görüyoruz bunu? Yeremia. Yeremia peygamber, bakın lütfen 15. bölüm. Yeremia 15 ayet 16. Yeremia 15 ayet 16. Yeremia 15 ayet 16. Yeremia, bakın bu deneyimi yaşamış olan, ağlayan peygamber olarak ifade ettiğimiz Yeremia'nın ifadelerine bakın. Ne diyor? Bulan okusun. Oku şey.
Sözlerini bulur bulmaz yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu. Çünkü seninim ben. Ya Rab.
Tamam. Bak şimdi ne diyor? Sözlerini...
Sözlerini bulur bulmaz yuttum.
Bak, ben bunu kardeşlere söyledim. Bu yanlış bir tercüme. Çok üzülerek söylüyorum. Bu ilk bizim tercüme var. Benim ilk kutsal kitaptır. Orada yemek sözü var. Yedim diyor. İbranicesine baktım. Yemek sözü var abi. Bakın yutmak başka bir şey. Lezzet olur mu bir şey yuttuğunuz zaman? Ama çiğnediği zaman onun lezzetini alırsınız değil mi? Onun için burada Almancasında ne diyor? Almancasında ne diyor?
Essen.
Essen değil mi? Ya essen. Gördün mü? Yedim. Yedim. Yedim. Bakın bu yemek çok çok önemli. Lop lop yuttum değil. Yedim. Ve yenen söz ne oluyor? Sindiriliyor. Çünkü ilk sindirim ağızda. Sindiriliyor. Değil mi? Sindirildikten sonra ne oluyor? Vücuda kazandırılıyor. Değil mi? Şimdi burada yedim sözünün anlamı ne biliyor musunuz? Sindirmenin sözü. Yemenin, sindirmenin sözü. Hayata koymak demek. Yani burada dediği zaman ben sözlerini yedim. Yani sözlerini yedim, sindirdim, hayatıma soktum diyor. Yani eğer o söz hayata sokuluyorsa, sindiriliyorsa, yani o sindirilen söz nasıl ki vücuttaki organlara bir değer katıyorsa, sen de sözü yediğinde, sindirdiğinde o söz senin hayatında ne oluşturuyor? Bak ne diyor? Sözlerini yedim, sözlerin bana teselli ve sevinç oldu. Tesellinin kaynağı nerede? Orada burada değil. Tesellinin kaynağı Rabbin sözünde. Değişmeyen ama değiştiren Rabbin sözünde. Hamdolsun. O zaman sevinç nerede? Sevinç de Tanrı'nın sözünde. O zaman şimdi bu sözü açıklıyoruz ya, önce tohumu açıklıyoruz. Birazcık bu tohumu detaylarına girelim. Hezekiel çok güzel bir örnektir. Rab Hezekiel'i çağırdı. Açın Hezekiel kitabını. Biliyorsunuz nasıl gidiyor? Ağıtlar kitabı değil mi? Yeremia'nın mersileri, Ağıtlar kitabı. Ağıtlar kitabından sonra geliyor. Hezekiel, ondan sonra Daniel değil mi? Öyle devam ediyor. Hezekiel kitabı, açın lütfen Hezekiel kitabını, ikinci bölümü. 8. ayet. Lütfen bulan hemen okusun ben söylemeden. Zamanla yarışıyorum çünkü. Ey insanoğlu diyor. Ey insanoğlu.
Ezekiel 2:8 değil mi hocam?
Evet, ey insanoğlu.
Ey insanoğlu, sana söyleyeceğini dinle.
Evet, nokta nokta. Sonra şuraya atla, asi olmaya başla. Oradan itibaren oku.
Bu akşam bu baş kaldıran halk gibi asi olma.
Asi olma. Tamam mı?
Ağzını aç. Ya. Sana vereceğimi ye.
Bak ne diyor? Sana vereceğimi ye. Bak sana vereceğimi yut demiyor. Ye diyor. Peki Hezekiel peygamber o tomarı, Rabbin sözü olan tomarı alıp yediğinde ne oldu biliyor musunuz? Bunda sonucunu 3. bölümü aç. Hatice bunu da sen oku. 3. bölüm. Hezekiel'de misin? Buldun mu Hezekiel? Ha 3. bölümü aç. Yani Hezekiel bunu yedikten sonra, 3. bölümün 3. ayeti. Onu yedikten sonra sonucu görmenizi istiyorum. Sonuç ne? Onu bir okuyun. 3-3.
Bana ey insanoğlu sana verdiğim tohumları ye.
Tomarı.
Tomarı ye. Mideni onunla doldur dedi. Bunun üzerine tomarı yedim. Bal gibi tatlı geldi bana.
Bak Rabbin sözünü yedi. Sonuç ne? Diyor ki bal gibi tatlı geldi bana. Şimdi Rabbin sözünü yemenin yani sindirmenin yani Rabbin sözünü hayatımıza koymanın getirisi ne? Tat. Hayatımda tat mı almak istiyorum? Yani hayatım tada dönüşsün mü? Tatlı bir hayata sahip olmak istiyor muyum? Yine Rabbin sözü. Bakın duygular muygular demiyorum. Duygular olsun ama önde değil. Rabbin sözü en önde olması lazım. Sevgili kardeşler. Peki o zaman 119. mezmuru açalım. Bizler de madem ki Rabbin sözü insana tat veriyor. O zaman biz de bu sözleri yürek doluluğuyla söylemeye hakkımız var. Aslında söylememiz gerekiyor. Yürek doluluğuyla hiç çekinmeden. 119. mezmurun 103. ayeti eğer doğru yazdıysam. 119-103.
Damağıma.
Bak yavaş yavaş oku. Ne tatlı geliyor verdiğin sözleri bana.
Baldan tatlı tatlı geliyor ağzıma.
Ha, bak ne diyor? Baldan tatlı. Hepimiz diyebilir miyiz bunu? Ya Rab, senin sözün 40 yıldır bana ne tat veriyor? Ama bana sorarsanız, ya Recep, Rabbin sözü sadece sana tat mı verdi? Yok, hayır. Bazen acı verdi. Doğru mu Emre?
Doğru.
Rabbin sözünü bazen okuduğunuzda hiç acı duydunuz mu? Ha? Ben duydum. Çünkü 2. Timoteos bölümünde 3. bölüm 16. ayete baktığımız zaman orada ne yazıyor? Tüm kutsal yazar Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Eğitmek, öğretmek, azarlamak. Bak, azarlamak diyor. Rabbin sözü ne yapıyor? Azarlıyor. Azar hiç hoşumuza gitmez değil mi? Demek ki Rabbin sözü sadece tat vermiyor bize. Aynı zamanda azarlıyor. Çeki düzen veriyor. Bizi disiplin ediyor. Doğru mu? Ha? Bakın, bunu da bir ayetle vurgulayalım. Vahiy dedik ya, vahiy. Vahiy kitabı. Çok önemli bir kitap. Bakın orada ne diyor? Açın lütfen vahiy kitabı. Yeni Antlaşma'nın en son kitabıdır. 10. bölüm 9. ayet. 10. bölüm 9. ayet. Ona 9. Ne diyor Özgür?
Meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. Al bunu ye dedi. Midemde bir acılık yapacak.
Bak dur. Ne diyor? Bir acılık yapacak. Yani seni belki yontacak. Seni birazcık böyle kesecek, biçecek belki. Seni eleştirecek belki. Ama bak, ama sözünden sonrası çok güzel. Ne diyor?
Ama ağzına bal gibi tatlı gelecek.
Bak, önce acı, sonra tatlılık. Ben buna şuna benzetiyorum. Rabbim önce dikenli tacı takması gerekiyordu. Recep, yaşam tacını takabilmesi için. Ha? O zaman şöyle diyebilir miyiz bunu anlamak açısından? Değerli kardeşler, şöyle diyelim. Diyelim ki, neşter diyoruz. Hani ameliyatlarda kullanılan bir bıçak. Özel bir bıçak, neşter. Neşter ne yapar kesince? Acı verir değil mi? Peki aynı neşter o kesmenin sonucunda ne olur ileride? Şifa bulursun, doğru mu? İşte Rabbin sözü böyle neşter gibi. Kesiyor bazen, biçiyor, acıtıyor ama sonunda ne diyor? Harika bir şekilde ne diyor? Ağzım bal gibi tatlı gelecek. Sonuç güzel, sonuç. Ya biz o zaman neden bu Rabbin sözüne sımsıkı sarılmıyoruz? Neden biz onun bunun arkasından koşmaya çalışıyoruz? Öyle şovlar yapılıyor ki değerli kardeşler. Ben şaşırıp kalıyorum ya. Üflemeyle, püflemeyle milleti böyle arkaya düşürmekle ki bunun da anlamını ne olduğunu ben burada açıklamıştım. Tapınmanın öne doğru olduğunu ama geriye düşmenin yargı olduğunu defalarca ben burada dile getirdim. Ya bırakın bu tür yerlere katılmayı. Rabbin sözünden başka sarılacağınız başka hiçbir şey olmasın. Bakın bunu çok net bir şekilde söylüyorum. 40 küsur yıldır Rabbi takip etmeye çalışan bir kişi olaraktan söylüyorum. Rabbin sözü, Rabbin sözü, Rabbin sözü. Yalvarırım Rabbin sözünü sımsıkı sarılanlar olun değerli kardeşler. Onun için bu gerçeği kavramış olan Petrus ilk mektubunda 1. bölüm 23. ayette diyor ki Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Bakın yeniden doğuşumu sağlayan ne? Rabbin sözü. Demek ki Rabbin sözü o kadar güçlü ki Recep'in yeniden doğmasını sağlıyor. Rabbin sözü bunu yapıyor. Ve önceki ifade çok güzel. Diri ve kalıcı. Yani kaybolup giden bir söz değil. Bozulup giden bir söz değil. O zaman ben bozulup giden bir söz ile doğmadığıma göre, bozulmayan bir sözle dünyaya geldiğime göre, etkin sözle dünyaya geldiğime göre, o zaman o söz aracılığıyla sahip olduğum yeni doğumda kaybolup giden bir doğum değil. Sahip olduğum hayat, sonsuz hayatta kaybolup giden bir hayat değil değerli kardeşler. Demek ki Rabbin sözü eğitiyor, öğretiyor, eleştiriyor ve her birimizin gerçek anlamda Rabbimizin görmek istediği noktaya gelmemizi sağlıyor değerli kardeşler. Onun için çok meşhur bir ayet var. Hemen hatırlayacaksınız. İbraniler 4 ayet 12. İbraniler 4 ayet 12. Birazcık hızlandığım zamandan dolayı kusura bakmayın. Ne diyor orada? Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. Sonra ne diyor? Diri ve etkilidir.
İki ağızlı kılıçtan daha keskindir.
Bak daha keskindir, evet.
Canla ruhu.
Evet.
İlikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar.
Evet.
Derinlere işler.
Yani?
Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.
Bak ne kadar harika bir şey değil mi? Tanrı'nın sözü diri mi Hatice? Diri. Diri ne demek? Yaşıyor. Yani yaşıyorsa etkindir. Canlı, ölü bir söz değil. Şimdi tohuma baktığın zaman ölü gibi görünüyor ama toprağa düştüğü zaman gücü ortaya çıkıyor. Rabbin sözü de yüreğe girdiği zaman gücünü, etkisini o kişinin hayatında gösteriyor sevgili kardeşim. Onun için etkin kelimesi ne baktım Grekçesine. Orada energes diye bir söz. Bak energes. Energes sözü enerji. Türkçelerimiz enerji diyoruz. Yani etkin sözünün karşılığı enerjik demek. Şimdi bakın ayeti okuyalım. Diyor ya Rabbin sözü etkilidir diyor. Yani enerjiktir. Sürekli hareket halinde. Yani enerji var Rabbin sözünde sevgili kardeşler. Rabbin sözü onun için etkili. Bize enerji katıyor. Bizim hizmet etmemizi sağlıyor, öyle değil mi? Sevgili kardeşim, beni geliştiriyor, büyütüyor, aynı zamanda da kullanıyor hamdolsun. Etkin bir şekilde kullanıyor. Demek ki bu kutsal kitapta bir takım tarihsel olaylar var, bir takım olaylar anlatılıyor. Ama bundan çok daha öte Rabbin sözü. Rabbin sözü bundan çok çok daha öte sevgili kardeşler. Yani sonsuza kadar geçer olan bu sözün bugüne kadar yaptıkları kesinlikle ve kesinlikle boşa çıkmayacak. Rabbin sözü çalışıyor, işliyor, işlemeye de devam edecek. Tıpkı iki ağızlı kılıç kadar keskin olmuş olduğu için kesmeye, derinlere kadar işlemeye ve eğer izin verirsen hoşa gitmeyen düşünceleri de açığa çıkarmaya yeterli olacaktır. Bunu ne yapacak? Rabbin sözü. Ama nasıl yapıyor? Kesip atıyor sonra. O düşünceleri ortaya çıkartıp onu kesip atıyor. Ben kutsal kitap okulunda öğretmen şöyle demişti. Rabbin sözünü iki ağızlı kılıç gibi düşünün. Değil mi? İki tarafı da keskin. Diyor ki bunların bir tarafı Rabbin sözünü paylaşıyorsun ya. Ben şimdi Rabbin sözünü paylaşıyorum. Diyor ki bu kılıcın bir tarafı dinleyenleri kesiyor diyor. Ama biliyor musun? Diğer tarafı diyor, siz vaizleri kesiyor. Onun için diyor, sana konuşmayan bir vaazı asla paylaşma. İşte onun için ben bazen buradan diyorum ya, değerli kardeşler, Rabbin sözü önce bana konuştu. Rabbin sözü bana konuşmadıkça ben burada paylaşmamaya çalışıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet dinleyenleri kesiyor ama öbürü de, o sözü paylaşanı kesiyor, biçiyor değerli kardeşler. Onun için her zaman kendime vaaz etmeyen bir şeyi ben burada, hani kendime konuşmayan bir vaazı ben burada paylaşmıyorum sevgili kardeşler. Yürek doluyla bunu söylüyorum. Lütfen bunu bu şekilde kabul edin. Rab Tanrı'nın amacı zaten bu. Kesecek, yontulacak ki bizi Rab Tanrı'nı nasıl görmek istiyorsa o noktaya gelmemizi sağlayabilsin. Onun için sen Rabbin sözüne yakın olduğun dönemlere bak. Hatice ya da Özgür, Ayşe, Enver neyse. Bakın. Hangi dönemde Rabbin sözüne yakındın? O döneme bak. Bir de Rabbin sözüne yakın olmadığın dönemleri hatırla. Şimdi yakın olmadığın dönem ile yakın olduğun dönemleri karşılaştırdığın zaman Benim bu söylediklerimi daha iyi anlarsınız. Yakın mı olduğunuz dönemlerde ne oldu? Yakın olmadığınız dönemlerde ne oldu? İşte onun için diyorum, bir neşter gibi kesiyor. Eğer buna izin verirsen. Onun için ben bunu yürek doluya söylüyorum her zaman. Ya Rabbin sözü sizleri günahtan uzak tutacak, ya da günah sizi Tanrı'nın sözünden uzak tutacak. Anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim mi? Ya Tanrı'nın sözü sizi günahtan uzak tutacak, ya da günah sizi Tanrı'nın sözünden uzak tutacak. Bilmiyorum. Tabii ama bilmiyorum. Yani bunu söylerken hep kendime konuşuyorum ya. Hangi noktadasınız bilmiyorum. Diyor ki bu işte 4.12 ayeti birazcık açtığım için şu noktasına geldim. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diyor. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Bu da kutsal sözün bir başka harika bir özelliği sevgili kardeşler. Ve insan gözünde yaptığın işler çok kötü görünüyor olabilir. Ama Tanrı'nın ellerinin işlerine, işlerine değil, yüreğine, yüreğinin derinliklerine bakmış olduğu için, yani Rab senin yaptığın işlere bakmıyor ki, yüreğine bakıyor. Rab senin yüreğinin derinliklerinde ne var, ne yatıyor? Rab dedik ya bir kere bir başka vaazda, Rab iç mimar dedik. Değil mi? Rab içi renovering yapıyor, değiştiriyor. Çünkü iç değişmedikçe dıştan insanın değişmesi mümkün değil. İç mimar hamdolsun. Çünkü her şey önce orada gerçekleşiyor. Nerede gerçekleşiyor önce? Yürekte gerçekleşiyor. Doğru mu? Yürekte. Onun için bunun altını önemli çiziyorum. Bakın, kutsal kitapta bu gerçeği biraz daha anlamak açısından Matta 15. bölüme baktığımız zaman 19. ayete Matta 15-19 diyor ki bize, kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklanır diyor. Doğru mu? Nereden kaynaklanıyor? Önce yürekte kaynıyor, pişiyor değerli kardeşler. Buhar halinde kafaya gelip eyleme sokuyoruz daha sonra. Gerçekten de kirli bir liste gibi görünüyor olmuş olsa da gerçekten burada sıralanan tüm davranışlar bizim her birimizin yüreğinde olan şeyler. Kin, iftira, hales, hepsi. Gerçekten burada sıralanan hepsi bak tek tek yani kötü düşünceler ya. Gelmiyor mu aklınıza şu kötü düşünceler? Neler geliyor? Hadi cinayet değil diyelim ama zina. Değil mi? Yani o gözün tutkusu. Hadi hırsızlık olmasın ama yalan yere tanıklık. İftira. Bunların alayı ilave etmek mümkün. Alayı yürekten çıkıp gelen şeyler değerli kardeşler. Ama Yeremiye Peygamber bakın 17. bölümde 9. ayette o yüzden şöyle diyor ve harika bir şekilde vurguluyor. Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür. Onu kim anlayabilir diyor. Onu kim anlayabilir? Yürek çok çürüktür. Onu kim anlayabilir? Recep anlayabilir mi? Hayır ama kim anlayabilir? Rab Tanrı'nın kendisi ancak anlar. Demek ki söz aracılığıyla Rab Tanrı yüreklerin derinliklerine iniyor ve tüm alanlarını ele alaraktan ne yapıyor? Gereğini yaparak çözüm sağlıyor hamdolsun. Eğer sonuç buysa yapılması gereken ne? O zaman yapılması gereken şu sevgili kardeşler. Yapılması gereken şu. Hikmetli Süleyman'ın ifade ettiği gibi yüreğimizi korumamız gerekiyor. Öyle diyor kutsal kitapta. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 23. ayette diyor ki her şeyden önce yüreğini koru diyor. Her şeyden önce yüreğini koru. Ve 26. ayete bak. 23. ayet yüreğini koru diyor. Ve şöyle devam ediyor 23. ayette. O zaman diyor
bütün işlerin sağlam olur.
Bak ne diyor? Rabbin sözü senin yüreğini koruyorsa o zaman diyor ki bütün işlerin sağlam olur. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki yaşama sokulan sözün getirdiği sonuç, ortaya çıkardığı sonuç bu değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı sözün yaşamlarımızdaki önemini, gerekliliğini bu kadar önümüze koyuyorsa o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Tanrı'nın sözüyle aramız nasıl? Tanrı'nın sözüyle aramız nasıl? Hangi oranda nitelikli zaman ayırıyorsun? Bence çok önemli bir soru bu değerli kardeşler. Çünkü doğruluk konusunda eğiten Rabbin sözü, bizleri yontan, iman yaşamını iman yaşamında köklü bir şekilde, kök salarak, sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayan da Rabbin sözü değerli kardeşler. Onun için birinci mezmur, hemen hatırlayın, Rabbin sözüyle ilgili bir mezmur. Birinci mezmur, üçüncü ayet bakın ne diyor. Ne diyor?
Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır.
Tamam. Şimdi bak, yaprağı hiç solmaz. Neden? Yaprağı hiç solmaz. Neden?
Çünkü akarsu
değil. Bravo. Su neyin simgesi? Demek ki ne diyebiliriz çok pratik olarak da? Rabbin sözüne yakınsan solmazsın Hatice. Solmazsın kardeşler. Yani daima yeşil kalırsın. Gelin Rabbin sözüne sımsıkı sarılanlar olalım. Gelin o sözün ışığında adımlarımızı atanlar olalım. Sözde değil. Özde. Bakın Filipliler 2:15. Sonuç buysa o zaman Filipliler 2:15 bakın ne diyor. Yaşam sözüne sarılsanız fena olmaz. Yaşam sözüne sarılsanız diyor fena olmaz. Filipliler 2:15. Değil mi? Öyle diyor değil mi Özgür? Yaşam sözüne ya da Hatice. Yaşam sözüne sımsıkı sarılsanız fena olmaz. Öyle mi diyor? 2:15. Filipliler 2:15.
Yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi tamam. Parladığınız...
Yaşam sözüne sımsıkı sarılarak değil mi?
Sarılarak.
Hani yaşam sözüne sımsıkı sarılsanız fena olmaz demiyor.
Hayır.
Demek ki sarılarak. Sımsıkı sarılarak. Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak adımlarımızı atanlar olalım. Onun için Hikmetli Süleyman, açın 4. bölümü. Süleyman'ın özdeşleri 4. Yavaş yavaş noktalayacağım. Süleyman'ın özdeşleri 4. Değerli kardeşler, o kadar zengin ki yani inanılmaz ya. 4. bölüm. 4. bölüm 21. ayet ve 22. ayet. İki tane ayet. 21 ve 22. 4. bölüm 21 ve 22. Ne diyor?
Aklından çıkmasın bunlar.
Neler çıkmasın? Rabbin öğütleri, sözleri. Evet.
Onları yüreğinde sakla.
Yüreğinde sakla, tut.
Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar.
Amin. Amin. Rabbin sözünün yapısı bu. Size düşen nedir? Bu yapıya sımsıkı sarılmaktır. Size düşen bu sözü çiğneyerek, üzerinde derin derin düşünerek, gerçekleri kavrayıp içinize sindirmektir. Yani sindirdiğinizi yaşama sokmaktır sevgili kardeşim. O yüzden Rabbimizin kendisi Yuhanna 6. bölümde şöyle demiştir. 63. ayette size söylediğim sözler ruhtur ve yaşamdır hamdolsun. Size söylediğim sözler ruhtur ve yaşamdır. O zaman yıldızlar gibi bu yeryüzünde yıldızlar gibi parlamanın tek yolu nedir? Sözün ışığında adımlarımızı atmaktır. Demek ki biz ışık üretiyor muyuz? Hayır. Işığın kaynağı kim? Rabbin kendisi. Sözüyle bizi aydınlatıyor. Ama hani her zaman söylüyorum ya, ayda ışık var mı? Ay ışık üretiyor mu? Hayır diyorum. Ama ayda ışık var, gecenin karanlığını aydınlatıyor. Niçin? Güneşten aldığı ışığıyla. Aynı şekilde biz de ışık üretmiyoruz ama Rab'den aldığımız ışığı karanlık yüreklerin aydınlanması için kullanıyoruz. Birer feneriz her birimiz. Onun için Matta 5'te diyor, dünyanın ışığı sizsiniz diyor. Bizleriz dünyanın ışığı. Bizler ışık olarak karanlık yürekleri aydınlatacağız. Aynı zamanda tuzsunuz diyor. Onlara tat vereceğiz. Hayatımızla, sözlerimizle sevgili kardeşler. Onun için bunu özel bir şekilde vurgulayaraktan noktalamak istiyorum değerli kardeşler. O zaman Rab hepimizin hayatında, bakın özellikle söylüyorum, Rab hepimizin hayatında bu sözün ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu bilerek, o bilinçte kalarak hayatımızı sürdürmemizi sağlasın.